8. ayrım, sayfa 155. Nesim gözleri gözlerimde geri çekildi. Soru dolu bir ifadeyle, "Neler oluyor küçük sevgilim?" dedi. Ona zihnimden bütün geçenleri ve yaşadığım karmaşayı anlatmam mümkün değildi. Koyduğum çekingen tavır işe yaramış, onu meraklandırmıştım. Bu bana yeterdi. Şimdi ise ona bir cevap bulmam gerekti. Birden en anlamsız ama en anlatılabilir olanı döküldü dudaklarımdan. "Hiç, hiç, sadece dün gece seni rüyamda gördüm ve çok farklıydın," diyebildim. Söyleyeceklerimin bir önemi olmayacağından emin, "Nasıl farklıydım, anlat bana," dedi alnımdan, gözlerimden öperek. Onun bu aldırmaz tavrına bir sınır koymam gerektiğini düşünerek hemen olağanca ciddiyetimi takındım. "Korkunçtu," dedim. Birden kabusumun aynı odada bir gece karanlığında fırtına, şimşek ve gök gürültüleri arasında geçtiğini hatırlayarak. Sonra onun kireç rengi yüzünü, kemik ellerini yanıma çağırdı hafızam ve ürperdim. Ürperdim o kadar gerçekti ki Nesim beni ciddiye alma gereğini hissetti ve bir kolunu omzumdan sararken diğer eliyle çenemi tutup sordu. "Seni bu kadar korkuttuğuma göre neye benzediğimi anlatman lazım," dedi. Sesinde, tavrında öyle bir eda vardı ki en şefkatli olduğuna inanmak istediğim anda bile gözleriyle dudaklarındaki ifade beni onun duygusallığına inanmaktan vazgeçiriyor, hemen ona karşı koruyucu bir tavır almam gerektiği işaretini veriyordu. Ve ben o kadar ona sahip olmak istiyordum ki duygularımın karmaşası içinde rüyamın aslında ona da bir uyarıcı olabileceğini düşünerek anlatmaya karar verdim. "Dün gece, daha dün gece sen buradaydın," dedim kabusumun sıkıntısını yaşayarak. Kollarını belime sardı, alnımdan şefkatle öptü. "Beni sadece dün gece mi gördün cennet kuşum? Ben ise gittiğimden beri her gece seni görüyorum." Anlatacaklarımı kesmesini istemediğimden başımı iki yana sallayarak devam ettim. "Ama çok farklıydın, sanki ölü gibiydin." Yine araya girdi o alaycı ses tonuyla. "Doğru görmüşsün canım, sensiz hep ölü gibiydim." Durdum, anlatmaktan vazgeçmiştim. "Sonra?" diye sordu sözde bir merakla. "O kadar," dedim hiddetle. "Rüyaları bırak cennet kuşum, gel gerçekleri yaşayalım. Bak, koca bir sene geçti ve seni almaya geldim. Seni küçük bir kız olarak salıncakta bıraktığımdan bu yana bir koca sene geçti. Ve şimdi karım olacaksın." Konuşurken nefesi yüzümde dolaşıyordu. Losyonu, sıcaklığı, nefesinde kalan tütün kokusu, hepsi bedenimi esir almak üzere beni sarmıştı. Kendine olan bütün güveni ve tecrübesine rağmen benim kırılganlığım ve sebebini anlayamadığı gergin tavrım onu rahatsız etmiş olmalıydı. Son derece samimi bir merakla sordu. "Gerçekten bebeğim, söyle bana. Geçen yazdan beri değişen bir şey olmadı değil mi?" Onu ilk defa sanki yalvarır gibi bakarken görüyordum. Gözlerindeki ateşli pırıltılar yerini neredeyse Mösyö Ferettin'in melankolik bakışlarına bırakacaktı. Onu kuvvetli zannederken aslında bu kadar zayıf olabilmesi hoşuma gitmişti. Bu benim muvaffakiyetim demekti. Onun üzerindeki kuvvetimden güç alarak silkindim ve az önce kapıyla onun kolları arasında sıkışmış tecrübesiz küçük kız kimliğimden kurtuldum. Omuz başlarımı silkerek bedenimi hür kıldıktan sonra hiç konuşmadan sağ elimi yüzüne uzattım ve gözlerim gözlerinde defalarca parmak uçlarımla dudakların dış çizgileri üzerinden geçtim. Eliyle elimi tuttu ve işaret parmağımı ağzına aldı. Gözlerini kapamıştı. Durumdan istifade etmek, bir sonraki adıma hakim olmak istedim. Parmağımı çeker çekmez dudaklarımı onun ağzına dayadım. Birbirimizin nefesi içinde kaybolduk. Holde duyduğumuz bilhassa gürültülü ayak sesleri üzerine ayrıldık. "Biliyordum," dedi. "Beni beklediğini biliyordum, cennet kuşum benim." Ve piyanoya doğru yürüdü. "Bana gelişim şerefine bir şeyler çalar mısın?" Ayak seslerinin her an müzik odasına içeri girebileceğini düşünerek kendimi piyanonun pufuna doğru attım ve kapağı kaldırdım. Ne çalacağımı düşünürken parmaklarımı tuşlar üzerinde havada sinirli bir tavırla dolaştırdım. Birden Aurora karşımda belirdi ve Mösyö Ferretti ile yaptığım etütler dışında hiç çalmamış olduğum, aslında orkestral bütünlük gerektiren Puccini'nin O Mio Bambino Caro'sunu çalmaya başladım. Piyano yalnız başına bu besteyi seslendirmeye her ne kadar yetersiz değilse de Aurora'nın yarım kalmış aşkıyla o kadar bütünleşiyordu ki bana tamam geldi. Çalarken ne ben, ne Nesim, ne ailem, hiç kimse yoktu düşüncemde. 15'indeki güzel Aurora ve yakışıklı mihracesi vardı. Hayali orkestram da bana eşlik ediyordu ve Puccini'nin son notasında gözlerimden yaşlar akıyordu. Bir ara sanki odanın kapısı açıldı gibi geldi ama eminim küçük bir kontrol bakışıydı, zira kimse içeri girmedi. Tipik bir Rönesans nişanlıları buluşması yaşıyorduk. Birbirimizden uzak, ben piyano çalıyordum, nişanlım da dinliyordu. Kapı kapandıktan sonra Nesim yanıma yaklaşıp kollarını omuzlarımdan sardı ve eliyle çenemi kaldırıp alnımı öptü. Gözlerim gözlerinin içine düşmüş gibiydi. Eğilip yanaklarımdaki yaşları emdi. ''Benim hassas küçük sevgilim, hiç konuşmana gerek yok. Her şeyi o kadar güzel anlatıyorsun ki.'' dedi. ''Gözyaşlarımın seninle ilgisi yok.'' diyemedim. Zira Aurora'nın hikayesinden yüreğim o kadar ezilmişti ki tekrarlayacak halim kalmamıştı. Büyük büyük babamın anneannemin anneannesine aldığı port buketi sırf üstündeki turkuaz taşlara uyuyor diye nadide bir mavi orkideyle vermesinden ne kadar etkilendiğimi izah etmem de mümkün değildi bu kısa zaman diliminde. Ayrıca bütün bunlar o kadar ruhuma hitap etmişti ki bana ait olmuşlardı. Henüz Nesim'le paylaşmak istemiyordum. O akşam üzeri nişanlımla hiç de hasretle beklediğim gibi bir buluşma yaşamamıştım ama sebebi bendim. İlişkimizde belki de tedirginlik diyebileceğim bir şey hissediyordum ve ben de kendime göre yaratabileceğim farklılıklarla onu tedirgin etmek istiyordum. Nesim'le olan beraberliğimizin ne annemin ne de anneannemin evliliğine hiç benzemeyeceğini şimdiden biliyordum. Ama tabii yaşayacaklarımın ne derece farklı olacağını da o günden göremezdim. Düğünümüze kadar Nesim'le ailelerimizle beraber yediğimiz akşam yemekleri, pazar gündüz toplantıları dışında bir araya gelmedik. Zira kışlık evimizin bahçesi Suadiye'deki kadar büyük değildi ve orada olduğu gibi gözden kulaktan uzak köşeleri yoktu. Evin en uzak ortancaların kapladığı bölümünde personelin yaşadığı müştemilat bulunuyordu. Kaldı ki Nesim'in yazlıkta yaptığı gibi sigarasıyla bana işaret verirken görüldüğü takdirde sadece evinin gül tarhında dolaştığı izahını yapması da mümkün değildi. Bir gece yarısı top ağacından kalkıp Maçka'ya bizim bahçemize gelmesini kimseye açıklayamazdık. Hele ben de geceliğimle yanındaysam. Üstelik tam onlardan ayrılmak üzereyken aileme üzüntü olacak bir şey yapmak istemiyordum. Haziran sonu geldiğinde babamın ne zamandır telaşlandığı şey oldu. Osmanlıların bırakıp çekildiği toprakların paylaşılma gerginliği Makedonya konusuna çıkan son anlaşmazlıkla daha artmıştı. 29 Haziran'ı 30'a bağlayan gece Bulgaristan'ın Sırbistan ve Yunanistan'a saldırmasıyla 2. Balkan Savaşı başladı. Babama ve eniştelerime göre Türkiye bu durumdan akıllıca istifade edebilirse 1. Balkan Harbi sonunda 17 Aralık 1912'de Londra Konferansı ile Bulgaristan'a bıraktığı Edirne'de içinde olmak üzere Midye Enes çizgisinin batısında kalan yerlerin Yunanistan'a terk ettiği Selanik, Güney Makedonya ve Girit'in Romanya'ya teslim ettiği Silistre'nin hepsini değilse bile en azından şu anki sınırlarımıza yakın bazı toprakları geri alabileceğimizi düşünüyorlardı. İşte düğünün bu karmaşa içinde planlanmaya devam ediyordu. Temmuz son hazırlıkların telaşıyla geçti. Kışlık kıyafetlerimin provaları ve rötuşları için Madame Fengara yine sık sık bizdeydi. Bu arada Eleni Satürio'da gömlekçi Lazarides'in ustası bir gençle Todori ile sözlenmişti. Genç kızın mutluluğuna diyecek yoktu. ''Sizin verdiğiniz kıyafetler sayesinde oldu küçük hanım'' deyip duruyordu her görüşmemizde. Bana bir de sır verdi. Todori ile paralarını biriktirip bir gün kendi dükkanlarını açmayı planlıyorlardı. Ama tabii ki daha Madame Fengara emekli olana kadar beklemesi lazımdı. Çünkü onu yüzüstü bırakmak istemezdi. Bende çok emeği var. Hiç kimsem yokken benim ailem oldu. Başımı sokacak yer verdi. İş buldu, yetiştirdi diyordu. Onun kadir şinaslığını takdir etmemek mümkün değildi. Madame Fengara annemle müşterek kararlaştırdığımız kıyafet modellerinin üzerinde büyük bir heyecanla bütün marifetini döktürüyordu. Özellikle birkaçını mevsim uygun olsa neredeyse üzerimden çıkarmayacaktım. İncecik dokunmuş beyaz kaşmirden paltomun içi tamamıyla beyaz erminle kaplanmıştı. Geniş şal yakası ile yukarıdan aşağıya ilik patı ve eteği de çepeçevre aynı kürktendi. Tersine çevrilip iki yönlü de giyilebilir olmasına rağmen annem şimdilik kumaşın yaşıma daha uygun olduğunu, kürk tarafını ileri yaşlarda kullanabileceğimi söyledi. Erminden kalpağı ve manşonu kıyafeti tamamlıyordu. Bir de aldığı ışığa göre ördekbaşı yeşil, ultramarin ve prusya mavisi renklerle janjanlar yapan ipek kumaştan pardüsü dikilmişti. Kapanınca boynumu olduğu gibi saran dik yakası ve geniş kol ağızları kahverengi minkle süslenmiş, içi aynı renk ipek astarla kaplanmıştı. Kendi kumaşından geniş şapkasının siperliği ile üst kısmı arasındaki ince kürk bandının yana gelen dikiş yerine yine pardüsünün kumaşına bir fiyonk yerleştirilmişti. Bedrosyan bütün kıyafetlerime uyan ya kendi kumaşlarından veya süet, deri, muhtelif malzemelerden ayakkabılar, botlar, çizmeler hazırlıyordu. Gelinliğim ekru rengi ipek satendendi. Göğsün hemen altından dönen kuşağın üst kısmını dirseklere kadar kollarını ve ikinci bir etek gibi sateni örten şantiye dantelinin birbirini dallar üzerinde takip eden çiçek demetleri deseni üzerine fresh water inciler işlenmişti. anneannemin Rusya'dan almış olduğu 1810 yılında yapılmış yağlı boya tablolardan birindeki St. Petersburglu bir Rus soylusu hanımın giydiği ve gelinliğime model aldığım bu elbise çocukluğumdan beri hayalimi süslerdi. Başıma da yine bir Rus gravüründe gördüğüm ve son derece romantik bulduğum kokoşnik giymek istemiştim ama annem bu kadar abartmaya, hele bu yaz gününde gerek olmadığını söyleyince bu harika başlığın en azından taş gibi saçıma oturtabileceğim bir biçimde şekillendirilmesine karar verildi. Anneannem dudaklarında o tatlı gülümsemeyle benim arzularımdan yana tavır koyuyordu. Bırakın benim küçük prensesimi, istediğini taksın giysin. Sever o tiyatral şeyleri. Bu kendi düğünü, onun oyunu. İstediği gibi sahnelesin. Ama kokoşnikim yine annemin anlattığı tarzda dikildi. Vaktiyle annemin gelinliğinin işlenmesi için dedemin Tula'dan getirmiş olduğu gümüş tel ve plaketlerden kalan parçalar ve incilerle işlenen kokoşnike tutturulan duvağım yerde uzanan kuyruklu sateni örten danteldendi ve daha kısa tutulmuştu. Gelinliğimin bütününde kullanılan malzemelerle yapılan ayakkabılarım da benim 1810 yılı St. Petersburg şıklığımı tamamlıyordu. Her şeyin eksiksiz olduğu son provamda aynadaki aksimi izlerken senelerdir hayalini kurduğum gibi bir masal kostümünün içinde olmaktan o kadar mutluydum ki Madame Fengara ve Eleni Satirio ellerini çırparak heyecanlarını belirttiler. Anneannem Tanrı nazardan saklasın duaları, annem ise sessiz iftihar bakışlarıyla ayna karşısında ileri geri adımlar atıp duvağımı ve eteğimi düzeltip salınmamı izlediler. Son anda içeri gelen Celeste ise ellerini dudaklarına götürdü. Çok heyecanlandığında kendi lisanında konuşmayı tercih ederdi mürebbiyem. Celeste, oh mon dieu, que beauté, que beauté avec grande charme nidalarıyla etrafında dönerken gözleri sevgi dolu yaşlarla ıslanmıştı. Zaten artık evin tüm kadınları, personelimiz dahil ağlamak için bahane arar olmuştu. Düğün telaşı Balkan Harbi patırtısı arasında törenden birkaç gün sonra benim ayrılıp uzaklara gideceğim gerçeği kısa bir süre için sanki unutulmuş gelinlik provamın bitmesiyle birlikte yeniden hatırlanmış gibiydi. Ben ise daha evvel ailemden hiç ayrılmadığım için ve belki biraz da yaşım gereği yaşayacağım bu tecrübe halen uzak bir hayal gibi görünüyordu bana. Kendimi nasıl hissetmem gerektiğini bilemiyordum ama bir müddettir iştahım kesilmiş, içimdeki heyecana sebepsiz bir huzursuzluk eşlik etmeye başlamıştı. Düğünüm ve Antonius'umla aşk. Summer Palace'a 29 Temmuz Salı gününden gitmemize karar verilmişti. Böylece yol telaşı düğün hazırlığıyla karışmayacaktı. Anneannem ve Celeste bizimle gelecek, diğer yakın akrabalar ertesi gün bize katılacaklardı. Her iki ailenin yakın dostlarının da düğün gecesi kalabilmeleri için odalar ayrılmış, Yeniköy, Tarabya, Sarıyer, Büyükdere'deki akraba yazlıklarında da bazı misafirlerimiz için odalar hazırlanmıştı. Konaktan çıkıp arabalara yerleşirken adeta deniz aşırı yolculuğa gider gibiydik. O gün ve akşam, ertesi gündüz ve düğün gecesi ve bir sonraki gün giyeceklerimiz, banyo tuvalet malzemeleri, Nesim'le benim kalacağım odanın yatak takımları, kimi valizde, kimi askılı patiska hurçlarda, kimi yolculuk sandığında sırayla arabaya yüklendiler. Annem gerdek yatağımın ne kadar şık olursa olsun otel takımlarıyla döşeli olmasına rıza göstermemiş, örtüsü ve kırlenti dahil olmak üzere sırf o akşam için özel bir set hazırlatmıştı. Yüklerimizi taşıyan Sefer Efendi ve iki yardımcısıyla birlikte Beşiktaş'tan yandan çarklı şirket vapuruna bindiğimizde Temmuz sonunun öğlen sıcağı bastırmıştı. Bebek koyundaki iskeleye yanaşırken koydaki dalyanın direkleri üzerinde ahşap kulelerine tünemiş dalyancıların bağırtılarıyla karşılandık. Dalyan tayfaları oturdukları yerden hem balık akınlarını kontrol eder hem de ağlara takılmamaları için deniz trafiğini uyarırlardı. Çocukluğumdan beri dalyanları çok enteresan bulur, tayfaların barındığı minik koğuş, minicik ahşap kuleler, kuleler arasında bağlı salapurya ve akıntıya karşı ağları tutan zaman içinde sağa sola eğilmiş ahşap kolonlarıyla suyun içinde direkler üzerinde kurulmuş denize ait bu küçük dünyalar bana masallar yazdırırdı. Tarabya iskelesine yanaşırken bembeyaz yelkenlerin sarıldığı direkleri, filikaları, zarif bakımlı gövdeleriyle koyda sıralanmış stasyoner denilen yabancı elçiliklere ait muhtelif yatlar göz alıyordu. Koyun girişinde sol tarafta bir fidanlık, koy içinde sahil boyunca ahşap yalılar ve ahşap iskele verandalarını suya doğru uzatmış lokantalar vardı. İlk akşam ikinci katta koya bakan odalardan birini Celeste paylaşacak ve düğünüm için o odada giyinecektim. Balayı odası ise bir üst katta ve boğaza bakan taraftaydı. Annem yerleşir yerleşmez otel personelinden iki kat görevlisiyle beraber o odanın hazırlanması için fırladı. O akşam otelin geniş terasında yemeklerimizi beklerken babam otel müdürü ve şefle ayrı ayrı konuşarak verdiği listeler üzerinden getirtilen içkileri neyle neyin servis yapılacağını kontrol etti. Annem ise yemek menüsü ve terasın dekorasyonuyla ilgiliydi. Zaten o akşam da ertesi gece servis edileceklerin bir provası olarak aynı menüyü istemişti. Her zamanki nezaketi, güler yüzü ve yumuşak ses tonuyla tüm akşam gelen yemeklere ilişkin lüzumlu ikazlarını yaptı. Düğünde bu detayların atlanmaması için direktifler verdi. Dinlemeleri kâfi gelmedi, notlar aldırdı. Onları izlerken Celeste göz göze gelip gülümsedik. Her şey kontrol altındaydı ve daveti mükemmel olması için her konu ele alınmıştı. Kocamla odamızda yalnız kaldığımda ne yapacağımdan başka. Eleni Mavrumati'den öğrendiklerimle gerdeğe girecek olmaktan biraz rahatsızlık duymuyor değildim. Sonunda yapılan şey aynı olsa bile emindim ki her kadının ve erkeğin kendine göre bir sevişme kültürü olmalıydı. Mesela ne aile büyüklerimin, ne Celeste Monsieur Ferretti'nin, Eleni'nin anlattığı biçimde sevişebileceklerini hayal edemiyordum. Zira arkadaşımın anlatımı kadar yaşadıklarında da hiçbir incelik, hassasiyet, romantizm yoktu. Evet, belki ben de yaşarken kendi tarzımı öğrenecektim. Ertesi akşamı düşündükçe içim ılınıyor, Nesim'in o çılgın bakışlarını üzerimde, dokunuşlarını tenimde hatırlayınca başım dönmeye başlıyordu. Gelinliğimi giymek, kokoşnikimi ve Aurora'nın incilerini takmak için sabırsızlanıyordum. O gece odalarımıza çekildiğimizde pencerenin önünde uzun müddet tarabya koyunu seyrettim. Birkaç gün sonra limandan kalkacak bir yolcu gemisiyle bu şehirden ayrılıyor olacaktım. Ve az önce sarılıp öptüğüm annem, babam, anneannem hepsi benden yavaş yavaş uzaklaşacaklardı. Yanımda sadece kaçamak bahçe buluşmalarında heyecanını, tutkusunu tanıdığım yabancı bir erkekle yalnız kalacaktım. Aslında yabancı da olsa aşık olduğum erkekle yalnız kalmaktan mı çekiniyordum, yoksa ona ve beraberliğimize ait esas gerçekleri anlamaya, öğrenmeye başlayacak olmaktan mı bilemiyordum. Belki de kendimi, ruhumun başka sahnelerinde perdesi kapalı kalmış oyunlarımı ortaya çıkarabileceğim ve bunların ne olduğunu henüz bilmemenin endişesiydi. Geceliğini giymiş banyodan çıkan Celeste yanıma gelip elini omzuma attı. Ben de kolumu onun beline dolayıp başımı başına yasladım. Karanlıkta hiç konuşmadan bir müddet tarabya koyunu, titreyen ışıklarını, büyük dereden gelen son vapurun iskeleden ayrılışını izledik. Mürebbiyem hiç duruşunu bozmadan sordu. İyi misin küçüğüm? Evet dedim, evet iyiyim. Yarın için endişeleniyor olmalısın. Hemen cevap veremedim çünkü daha kısa bir zaman önce aynı konuyu düşünüyordum. Pek değil diye cevapladım. Pek değil ne demek? Demek biraz da olsun endişelisin. Bilemiyorum sevgili Celeste. Her şey o kadar ani değişecek ki. Bir ara sadece bir masal, güzel bir rüya olarak düşünüyordum yaşadıklarımı. Şimdi yolculuğumuz yaklaştıkça duygularım karmakarışık olmaya, huzursuzluğum artmaya başladı. Erken bir karar verdiğini mi düşünüyorsun? Hayır hayır o değil, karar verdiğime göre zamanıydı ama sanki gecikmiş de bir başka zamana ait aşkı şimdi yaşıyorum gibi hissediyorum zaman zaman. Celeste başını çevirerek merakla sordu, o ne demek oluyor şimdi? Sanki çok uzun yıllardır ve kendi kendime hayal ettiğim bir aşkı yaşıyorum gibi geliyor, sanki biri çimdiklese uyanacağım ve her şeyi kaybedeceğim, aynı aile fotoğraflarımız gibi. Aile fotoğraflarınız? Ah evet, rüyamda görmüştüm. Bütün çerçeveler boştu, odalar boştu, evimiz bomboştu ve korkunçtu. Celeste beni aniden içine girdiğim melankoliden kurtarma gereğini hissetmiş olmalıydı. Küçük bir kahkaha atıp saçlarımı öptü. Canım küçüğüm benim, bu evlilik öncesi çok kişinin yaşadığı bir tedirginliktir. Hislerin rüyanı etkilemiş olmalı. Koluma küçük nazik bir çimdik attı. Gördün mü? Çimdikledim seni ama değişen hiçbir şey olmadı. Her şey ve herkes yerinde. Gelinliğin askıda ve yarın gece düğünün olacak. Hepsi gerçek ve hepsi senin arzu ettiğin gibi gidiyor değil mi? Evet dedim gülerek. Evet, her şey benim istediğim gibi oldu. Haklısın. Ve üstelik ben de seninle geliyorum. Ben yanındayken hayatında hiçbir şeyin yanlış gitmesine izin vermem. Bunu biliyorsun değil mi küçüğüm? Birden hayatında benim için yaptığı bu seçimden dolayı ona hakkıyla teşekkür etmediğimi hatırladım. Dönüp ellerini avuçladım. Yaptığın fedakarlıktan dolayı sana şükran borçluyum sevgili Celeste. Benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Birinin küçük prensesimizi kollaması lazım değil mi? Hele o birisi onu gözlerden uzak bir yere kaçırıp macera yaşamasına sebep olduysa. Mürebbiyem en baştan beri tahmin ettiğim gibi herkes için sürpriz gelişen aşk hadisemde kontrolsüz kalışımdan dolayı kendini sorumlu tutuyordu. Kocanla yalnız kalacak olmaktan korkmuyorsun değil mi diye sorarken bana bunca yakınlığına rağmen bu kadar özel bir konuya girmekten rahatsız gibiydi. Hayır dedim. Bunu o kadar emin söylemiştim ki Celeste'in bir an için şaşkınlık geçirdiğinden eminim. Nasılsa değiştirebileceğim bir şey yok değil mi derken olacakları tabii kabul ettiğimi göstermek istedim. Bebeğim, bir şeyi değiştirememek ile korkmamak farklı şeylerdir. Benim için değil. Hem sonra bir benim başıma gelmiyor ki, herhalde anneannem, annem, halalarım ve diğer binlerce başka kadın için ne kadar zor olduysa benim için de ancak o kadar zor olabilir, daha fazla değil. Biliyor musun, az önce olacakları değiştirememek ile ondan korkmamak konusunda söylediklerin? Evet, şayet olacak bir şeyler varsa korkmadan kabullenmek gerekir diye düşünüyorum. Biliyor musun, bu senin yaşındaki bir genç kız için oldukça büyük bir laf. Sonra beni tekrar öperek mırıldandı. Umarım Tanrı sana hep severek kabulleneceğim bir hayat yaşatır küçüğüm. Haydi artık biraz istirahat edelim. Tamam. Yarın çok uzun ve senin için yepyeni bir hayatın ilk günü olacak. 30 Temmuz çarşamba sabahı uyandığımda diyemeyeceğim. Zira bütün gece gözüme bir damla uyku girmemişti. Yataktan kalktığımda henüz ailece kahvaltı için buluşacağımız saat gelmemişti. Zaten daha sonra toplandığımızda pek bir şey yiyemedim. Öğle yemeğinde aynı şekilde sırf annemin söylenmesini engelleyecek kadar birkaç lokma atıştırır gözüküp es geçtim. Akşam üzeri saat 5 gibiydi. Madame Mavroyani saçlarımı yapmak, Madame Fengara da elbisemi giydirmek üzere odamıza geldiler. Madame Fengara son dakika olabilecek herhangi bir aksiliğe karşı gelinliğimde kullanılmış ne kadar malzeme varsa hepsini yediğinden bir kutuya yedek parçalar doldurmuş dikiş takımlarını da beraber getirmişti. Neler olur son anda şaşarsınız, hep lazımdır hazırlıklı olmak diyordu, diktiği gelinliğin dantellerini duvağını okşar gibi yatağın üzerine yayarken. Nesim ile ailesinin ve diğer misafirlerimizin de otele geldiği saatlerdi. Summer Palace adeta bizim evimiz gibi olmuştu. Babam ve annem akşam hazırlıkları için koşuştururken arada bir benim olduğum odaya da uğruyorlardı. Onların telaş ve şaşkınlıklarını izlerken kendi çocuksu heyecanlarımı unutuyordum. Annem neredeyse her odaya girişinde aynı şeyi tekrar ediyordu. Sanki düğünü bizim evlerden birinde yapamazmışız gibi. Ne demeye buraya geldik ki? Zaten bu kadar koşturacaksam kendi evimizde koştururdum. Ama bütün bunlar dudakların arasında kaybolup giden sözcüklerdi. Aslında ne benim duymamı ne de başkasının problem etmesini istediğinden değildi söyledikleri. Sadece yıllardır hakim olmaya alışık düzeni değiştiği için şikayetçiydi. Üstelik odası çok önceden ayırtılan akrabalar muhtelif fasılalarla otele gelen vapur ve faytonlardan indikçe resepsiyonda meydana gelen karmaşa ailemi delirtiyordu. Anneannem de geçmişinde kalmış bir adresten hala daha medet umar gibi konuşuyordu. Otelde Bosfor açık olsaydı bu karışıklık olmazdı. Tabii ki bütün bu kalabalığı bu sezonda nasıl hallederler de yerleştirirler bir tek Summer Palace'da. Çoktan yıkılmış olan bir zamanların büyük dere sahilinde hemen iskelenin çıkışında demir parmaklıkların ardındaki çocukluk ve gençlik yıllarından hatırladığı oteli anarak aslında duruma çare olmayan bir nostalji yaşamaktaydı. Eğer Otel de Bosfor deyişinde sanki dedemle ilgili gizli bir hikayeyi yad ediyor gibiydi anneannem. Belki de her şeyden bir senaryo yazmak isteyen hayal gücümdü bana böyle düşündüren. Yalnız anneannemle ilgili zihnimden geçenlerin aslında benim hayal gücüm olmadığını o akşam üzeri bir kez daha anladım ve hayatım boyunca onu unutamadım. Ben banyomu yapmış, sabahlığımla aynanın karşısına oturmuş, mükemmel bir gelin olmak için giydirilmeyi ve süslenmeyi bekliyordum. Anneannem içeri girdi. Kibar bir işareti odada olan herkesi dışarı çıkarmaya yetmişti. Onun ardından hemen kapı çaldı ve anneannem zaten geleni bekliyormuş gibi buyurun dedi. Garson gümüş tepside iki kadeh ve bir küçük karaf içkiyle içeri girdi. Anneannem kadehleri kendisinin çok sevdiği şeriyle doldurup birini bana uzattı. Artık evli bir kadın oluyorsun prensesim. İlk kutlamanı lütfedip bu yaşlı anneannenle yapar mısın? Onu kendime her zaman çok yakın hissetmiştim ama bu hiçbir zaman o an olduğu gibi arkadaşça bir yakınlıkla sarmalanmamış, aramızda hep saygıya dayalı bir anlaşma unsuru sınır olarak kalmıştı. Anneannem küçük kristal kadehini fondip yaptıktan sonra beni bekledi. Ben de onu kendime model olarak aldığımdan kadehimi bir dikişte değilse bile onun ardından ikinci hamlede bitirdim. Boş kadehlerle birbirimize bakarken güldü. Ne kadar önceydi, ne kadar gelecek oldu dedi. Nedir o diye sorduğumda beni gösterdi. Sen, çocukluğun ve kadınlığın. Zaten kaç öğündür yemek yüzü görmeyen midem Sherry'nin tatlı temasıyla ürpermişti. İki gündür başımı döndüren düğün telaşımı ilaveten şimdi bir de elimin ayağımın gevşediğini hissediyordum. Bedenimin ifadesi yüzüme de yansımış olmalı. Küçük keyifli bir kahkaha attı anneannem. Rahatladın mı biraz prenses? Yüzüme yayılan kocaman gülümsemeyle cevapladım. Evet, hem de çok. Ama nereden anladınız? Nereden mi? İlahi çocuk, ben de bir zamanlar genç kızdım değil mi? Allah bilir sen bana bakıp bu ihtiyar kadın nasıl benim yaşayacaklarımı yaşamış olur diyorsundur. Ama işte gerçek olan o ki ben de bugünkü gibi 62 yaşında doğmadım. Üstelik arada bir de annem var tabii. Onu da gerdiğe ben yolcu ettim. Anneannemin gerdiğe girmekten seyahate çıkılıyor gibi bahsetmesi ilgimi çekmişti. Yolcu mu ettiniz diye meraklandım. Kendi kadehini tam benimkini çeyrek doldururken gülümsedi. Evet benim küçük tatlı prensesim. Şayet sevdiğin ve seni seven bir insanla beraber aşkla, sabırla ve karşısındakinin hislerini önemseyerek çıktığın bir serüvense harika bir yolculuk haline gelir bu ve hiç bitmez. Ta ki Tanrı ayırana dek. Her yeni günde yenilenen, tazelenen yeni yolculuklara çıkmaya devam edersin. O konuşurken sanki dedemi yanı başında Aurora'nın incilerini ona sunarken görür gibi oldum. Siz ve dedem gibi mi dedim. Elini uzatıp yanağımı okşadı. Evet, ben ve deden gibi, annen ve baban gibi, halalarım ve eniştelerin de güzel misallerdir. Kaldı ki öldüklerinde sen daha küçüktün ama babaannen ile büyük baban da böyle uzun ve mesut bir serüvenin seyyahlarıydı. Birden evliliğe, cinselliğe bakışım yön değiştirmişti. Anneannemin anlattıklarının Eleni Mavromati'nin bahsettikleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Benim düşünceli tavrımı farklı yorumlamış olmalıydı. Herhalde seninle bu konuyu kimsenin konuşmayacağını sanıyordun değil mi? Eleni'nin Filika'daki cinsel deneyimini zihnimden silmeye çalışarak atıldım. Hayır, yani evet, bilmiyordum. Bu görevi ben üstlenmek istedim. Onun için annen devreye girmedi. Daha eski bir nesilden dinlersen aslında yaşayacaklarının yeni bir şey olmadığını, insanlık tarihi kadar eski olduğunu daha iyi anlarsın diye düşündüm. Onun kendi yaşını insanlık tarihine benzetmesine gülmeden edemedim. Siz daha çok gençsiniz anneanneciğim dedim. Daha genç olabilirdim diye mırıldandı. Gözlerinde hafif bir pusla. Şayet dedeciğin yaşıyor olsaydı. Sonra kadehinden bir yudum daha alıp başını koltuğun arkasına dayadı. Pencereden dışarı bakarken hatıraları Tarabya koyundan çok uzaklara yola çıkmış olmalıydı. Ne kadar güzeldi onunla yaşamak ve beraber yaşlanmak. Ne kadar lezzet alırdık hayattan. Her günümü dolu dolu Tanrı'ya şükrederek yaşardım. Bir gün değil, bir an kırmadı beni. Gözlerimin içine bakarak yaşadı. Ta ki bakamadığı güne dek. Birden beni etkisi altına almasına izin vermeden hüzüne perde çekerek gülümsedi. Her yere yanında götürdü beni. Ayrı kalamazdık hiç. Her yolculuğumuz ayrı bir balayı olurdu bizim için. Bir tam bir çeyrek kadeh şerif cesaretlendirmişti. Araya girdim sorumla. Peki hiç korkmadınız mı anneanneciğim? Yani ilk başta. Korkmak mı? Hayır. Belki biraz çekingendim tabiatıyla ama korkmak asla. Beni incitmekten imtina ettiğini, beni esirgediğini o kadar iyi ihsas etmişti ki korkmak bir yana onun benim adıma duyduğu korkusunu paylaşmayı seçmiştim. Yani dediğim gibi birbirimizin hislerini dinleyerek adım adım sabırla çıktık yolculuğumuza. Sanki ibadet eder gibiydik. Kutsal bir şeyi paylaştığımızı hissederek yaşadık ilk beraberliğimizi. Onun verdiği güven ve duygusallıkla, hep mutlulukla, şefkatle bir arada olmaya devam ettik. Tanrım, anneannem o kadar şiirsel anlatıyordu ki hemen ruhumun iflah olmaz romantik oyunculuğuyla kendi zifaf gecemin romansını yazmaya başlamıştım. Benimki kesinlikle Eleni Mavromati'ninkilere değil anneanneminkine benzeyecekti. Ya da en azından yaşayacağım ana kadar. Aşık olup kendime eş seçtiğim erkeğin ruh halinin ne kadar karmaşık olabileceğini o günden tahmin edemezdim. Anneannem bana sevgi üzerine kurulan hiçbir ilişkiden korkmamak gereğini tekrarlayarak sarılıp öptü ve odadan çıktı. Onun ardında bıraktığı mutlu, huzurlu, güvenli hava beni sarmış, bedenimi esir alan heyecanıma ek olarak sevdiğim bir erkekle hayatı paylaşacak olmanın sürpriz güzelliklerinin beklentisi içinde birden rahatlamıştım. O çıkar çıkmaz hazırlanmamdan sorumlu ekip geri geldi. Bu defa başlarını annem çekiyordu. Terastaki dekorasyon ve masaların düzenine nezaret ettikten sonra şimdi de benim eksiksiz ve yanlışsız hazırlanmam için eleştiriye hazır tavrını takınarak köşedeki koltuğa oturdu. Önce saçlarım yine benim tiyatral seçimlerinden biri olarak Helenistik devrin topuzuna benzetilerek tarandı. Madame Mavroianni tuvalet masasına koyduğum resimli arkeoloji kitabındaki hayali çizilmiş Truvalı Helen resmine baka baka saçlarımı şekillendirirken bir taraftan da yatağın üzerinde duran kokoşnik tacıma bakıp duruyordu. Kadıncağızın aklının karıştığı belliydi. Onun çılgın bir kızın Rus başlığı ile antik Yunan saçını bir arada gelin başı olarak istediğinden aynı zamanda bu zor işi nasıl maharetle becerdiği gururunu da hissettirerek bahsedeceğini düşünüp gülümsemeden edemiyordum. Bana fengara elbisemi giydirmek için sırada bekliyordun. Eleni Satirio kendi düğününde aynı geleneği giyemeyecek dahi olsa artık beni eskisi gibi hüzünlü gözlerle seyretmiyordu. Korsajı ve etekleri tamamen dantel olan ipekten dümdüz ayak bileklerime inen kombinezonumu giydirirken neşeli bir tavırla konuştu terzimiz. Ne kadar cesur ve de eksepsiyonel bir tarzınız var küçük hanımcığım. Bu aralar kime gelinlik diksem inanın hepsi birbirine benziyor. Bir de kronolin merakı olanlar var ki sormayın. Hani gelinlik giyince sanki ille de kabarmak lazımdır. Kollarını, omuzlarını kabartarak bunu anlatırken odadaki herkesi güldürmüştü. Oturduğu koltukta her an şikayet edebileceği bir şeyi bulacakmış gibi bekleyen annemi bile. Nihayet hazırdım. En son olarak başımın üstünde saçlarıma oturtulan taç şeklindeki kokoşnikin ucundan arkaya doğru inen şantiyi dantel duvak yerleştirildi. Annem de anneannem de peçeli duvak istememişlerdi. Benim seçtiğim Rus başlığıyla da zaten yüzümün örtülmesi mümkün değildi. Annem gördüğünün memnuniyetiyle ellerini çırptı. Baban seni görmek için haberimizi bekliyor, gidip onu getirmeliyim dedi ve gözünde yaşlarla odadan ayrıldı. Az sonra beraber geldiklerinde anneannem Aurora'nın incilerini boynuma takmakla meşguldü. Daha önce provalarımı hiç izlemeyen babam kapıda kala kalmıştı. Aman Allah'ım dedi. Benim küçük kızım mı bu? Kollarını açarak bana doğru ilerledi. Gözleri buğuluydu. Kolyemin klipsini takan anneannemden ayrılıp babama sokuldum. Saçlarımı geleneğimi bozmaktan ürkerek nazikçe beni bağrına bastı. Biblo gibi oldu değil mi diye iftiharla sordu anneannem. Başımı kaldırıp çenemin altından tuttu babam. Gözlerimin içine bakarak. İnşallah kimseler kırmaz dedi. Sonra elimden tutup beni pencerenin önüne doğru yürüttü ve tekrar yüzünü bana dönerek kararlı fakat alçak bir sesle konuştu. Bak Hümacığım, hiçbir evlilik bozulmak üzere başlamaz. Daha önce de söylemiştim. Şayet bir gün evliliğinle ilgili herhangi bir sorun veya sorunun olursa unutma, yalnız değilsin. Sen bizim... Ne diyeceğini biliyordum, gülümseyerek tamamladım. Biliyorum babacığım, ben sizlerin göz bebeğiyim. Kokoşnik'ten şakaklarıma doğru dökülmüş perçemlerimi parmağıyla düzelterek sordu. Bana söz veriyor musun? En ufak bir problemin olduğunda bana haber vereceksin. Söz babacığım. Tamam o zaman. Ben şimdi anneni alıp çıkıyorum. Erken gelenler olabilir. Ayıp olmasın. Yerimizde bulunalım. Sonra gelip seni koluma takacağım güzel kızım ve buradan beraber çıkacağız. Odadan ayrılırlarken çoktan davette verilecek şampanyanın ve şarabın listesine dalmışlardı. Hemen girişte tepside hazırlanmış kadehlerde Veuve Clicquot ile karşılanacaktı misafirler. Yemekle beyaz şarap olarak Craves, kırmızı olarak da Medoc Superior servis edilecekti. Pastayla da Mum Cordon Vert açılacaktı. Her şeyi hazırladılar. Daha kendileri hazır değil diye güldü arkalarından anneanne. O arada Nesim'in anne ve babasıyla yakınlarımızdan bazı kişiler ziyaretime gelmeye başlamıştı. Hepsi sırayla hayranlıklarını belirtti. Hediye takılarını verip ayrıldı. Kayınvalidem beni yeryüzüne inmiş bir meleğe, kayınpederim de mitolojik bir su perisine benzettiğini söylediklerinde kıyafetimi seçerken düşündüklerimin amacına ulaştığını fark ettim. Kendim bile zaman zaman aynadaki aksimi kaçamak bakışlarla izlemekten geri duramıyordum. Bedenimden su gibi akan ipek saten, dantel ve incecik dallar üzerinde çiçekler işlenmiş incilerin, ben hareket ettikçe beyazdan ekruya, krem rengine dönen ışıltıları, bal rengi saçlarım, mavi gözlerim ve pudralanmış duru beyaz tenimle öylesine bütünleşmişti ki, sanki bu kıyafetin içinde doğmuş gibi doğal ve rahattım. Nesim'in beni görünce ne yapacağını merak ediyor, onu şaşırtacağım anı heyecanla bekliyordum. Zaman geçmek bilmiyordu. Bütün misafirlerimizin toplanmasını ve babamın gelip beni almasını iple çekerken yanımda bir tek mürebbiyem kalmıştı. Gelinliğin ne kadar yakıştı sana küçüğüm bilmem farkında mısın dedi samimi bir hayranlıkla. Ben de çok beğendim sevgili Seles'i hiç üzerimden çıkarmak istemiyorum. Gülümsedi. Ama elbette çıkaracaksın eninde sonunda. Niye? Belki Nesim de çıkarmamı istemez hoşuna gider de. Hiçbir erkeğin evlendiği gece karısının gelinliğiyle yatacağını tahmin edemiyorum küçüğüm. Şayet öyle bir şey olursa bir gariplik var demektir. Ama sadece gelinliğimle yatmayacak ki ben de içinde olacağım. Bunu dediğim an mürebbiyemin gösterdiği samimiyeti suistimal etmişim düşüncesiyle sustum. O ise gözleri çekilene kadar güldü. Kahkahalarına ben de katıldım. Sonra gerçekten aklımdan geçenleri ona da döktüm. Gerçekten Selesciğim sadece birbirimize sarılıp yatamaz mıyız? İlahi küçüğüm sen tabiat kanunlarıyla pazarlık yapıyorsun. Diyorum ya kocan eğer sana sadece sarılıp yatıyorsa başka şeylerden şüphelenmen gerekir. Beni ürkütmekten korkmuş olmalı. Daha temkinli bir ifadeyle ilave etti. Ama tabii şayet sen öyle istiyorsan ve o da sana değer veriyorsa birkaç gün idare edebilir ta ki sen de kabul edene kadar. Ve hemen az önceki kahkahası geri geldi. Ancak çok bıktırmaman şartıyla. Kapının vurulup babamın içeri girmesiyle nefesim kesildi adeta. Tanrım, daha konuşulacak, öğrenilecek ne kadar çok şey vardı ve ben artık bu odadan çıkıyordum. Birkaç saat sonra da bir üst katta kocamla beraber paylaşacağım odaya girecektim. Anneannemin anlattıklarını düşünüp kendimi rahatlattım. O an bir kadeh daha şirin ne kadar iyi gelirdi aslında. Gel bakalım göz bebeğim, herkes seni bekliyor dedi babam. Seles güvenimi tazelemek için tuttuğu elimi sıktı ve gelinliğimin uzun olan kuyruğunu yerden alarak eteğin içinde dikili yüzük şeklindeki gümüşten halkayı sağ elimin orta parmağına geçirdi ve aynı elime saten ve danteli fiyonklanmış beyaz gül demetini verdi. Gelinliğimin eteğini kimsenin taşımasını istemediğimden anneannemin baş tuvaletlerinde muhakkak olduğunu söylediği bu pratik usulü kullanmıştık. Babam redingotu içinde çok şıktı. Aynada kol kola görüntümüze bakarken gözleri ışıl ışıldı. Seni çok seviyorum göz bebeğim ve iftihar ediyorum seninle. Şu an annenin evlendiğimiz günkü haline ne kadar benziyorsun biliyor musun? Ama o senin kadar aceleci değildi. İkna etmem daha çok zamanı almıştı. Anneannenin de biliyorsun daha eski kuşak olmasına rağmen daha uzun sürmüş evlenmesi. Sen hepimizi şaşırttın. Sonra kendini yine her zaman olduğu gibi konusunda kaybettiğini fark ederek durdu ve kolundaki elimi diğer eliyle okşadı. Ne yapıyorum ben? Herkes seni yukarıda beklerken. Hadi bakalım seni kocana teslim etme zamanı geldi göz bebeğim. Babamın sesi dokunsam ağlayacak gibiydi. Çok arzu etmeme rağmen ona sarılıp öpemedim. Sadece gözlerinin içine bakıp sevgimin büyüklüğünü belli eden samimi bir ifadeyle yüreğimden geçenleri söyledim. Sizi çok seviyorum babacığım. Ben de seni göz bebeğim. Ben de seni.